Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği, yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Ağustos ayı içerisindeyiz ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına da çok az bir vakit kaldı. Okullarımız, Türkiye genelinde okullarımız 2024-2025 eğitim yılı için hazırlık yapıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlarken de Türkiye Yüzyılı Marif Modeli çerçevesinde öğretim programları okul öncesi 1, 5 ve 9'un sınıflarda yenilenmiş durumda. Biliyorsunuz daha önce Eğitim Dünyası programında bunları uzun uzadıya tartışmıştık. Bu modelin ortaya koyduğu program çerçevesinde inşallah 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor olacak. Bu arada tabii yeni Marif Modeli öğretim programını her branş öğretmeninin ruhuna vakıf olabilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı 2 Eylül ile 6 Eylül tarihleri arasında da hizmet içi eğitim programları başlatmış durumda. Bütün okullar bu programa öğretmenlerini dahil edecekler ve programın ruhunu kavramış olarak 2024-2025 eğitim öğretiminde başlamış olacaklar. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, evet dedik zaferler ayındayız ve Anadolu'nun Müslümanlaşmasına ve Türkleşmesine kapı açan Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümünü kutlarken Türk tarihi içerisinde bütün kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Alparslan'ı rahmetle anıyoruz ve bütün bu ülkemizin gelişmesine katkı sunan bilim insanlarını, büyüklerimizi, vefat edenleri rahmetle anıyoruz. Sağ kalanlara da Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Bildiğiniz gibi zaferleri kutladığımız bir aydayız dedik. Zaferlerden geleceğimize yeni bir diriliş, yeni bir gayrete ihtiyaç var. Bu gayrette eğitimle olacak. Köklerimizden geleceğimize diye Marif Modeli'nin bir sloganı vardı. Dolayısıyla ben de bununla ilintili olarak bir sunuşu yapmayı planlıyorum Eğitim Dünyası programında. Önce Alparslan'ın Malazgirt Meydanı'nda yiğitlere seslenişiyle başlamak istiyorum. Bu seslenişin üzerinden bize verilmek istenen mesajı da birlikte inşallah paylaşalım. Daha sonra eğitimde iz bırakan şahsiyetlerden Nurettin Topçu'nun da bir takım söylemleriyle yeniden eğitim öğretime başlarken bir takım ipuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Alparslan savaş başlamadan önce askerlerine, "Askerlerim, yiğitlerim, bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün ben sizlerden biriyim ve sizlerle birlikte savaşacağım. Bugün burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Biz ne kadar az olursak olalım, düşman ne kadar çok olursa olsun, bütün Müslümanların zaferimiz için dua ettikleri şu anda kendimi düşman üzerine atacağım. Ya zafer kazanırız, ya şehit olarak cennete gideriz. İsteyen benimle gelsin, isteyen geri dönsün. Ben memleket için, İslam için ölüme koşuyorum. Beni takip edenler ve kendilerini Yüce Allah'a adayanlardan şehit olanlar cennete, sağ kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, dünyada da alçaklık beklemektedir." dedi ve daha sonra atından inerek secdeye kapandı ve şöyle dua etti. "Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyorum. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret." dedi ve secdesinden kalkarak savaş emrini verdi. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tarihimizin önemli şahsiyetlerinden Alparslan'ın bu özlü cümlelerine baktığımız zaman, öyle zamanlar olur ki komutan emreden bir sultan olmaz, asker de emir alan bir asker olmaz. Herkes inandığı dava uğruna gayretiyle elinden gelenin en iyisini yapmakla mükelleftir. O da en iyisi Allah zaferi kazanmak için, Allah için, İslam için koşmak, koşturmaktır. Nitekim eğitimde de samimi olan eğitimciler, iyi insan yetiştirme noktasında gayreti olan, davası olan eğitimcilerin niyeti halisse Cenab-ı Hak da onlara yardım edecektir. Ve bu konuda 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlarken tarihimizin bu en önemli şahsiyetinin vermiş olduğu mesajla yola çıkarak, evet, zafer ayındayız. Nice orduları yendiğimiz, orduların güçlü ordular karşısında muzaffer olduğumuz bir aydayız. 4-5 tane tarihi zaferi Ağustos ayında yaşadık. Bunlardan bir tanesi de Malazgirt Savaşı'dır ve Alparslan'ın başkanlığında, komutasında gerçekleşen bu zaferde hitabı da sizinle paylaştık. Ve bir o kadar da mütevazilik. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyorum. Azametin karşısında yüzüm yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerim hilaf varsa beni kahret. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, buradan yola çıkarak şöyle soru sormak istiyorum. Bizler onların çocukları değil miyiz? Bizler onların çocukları değil miyiz? Nurettin Topçu diyor ki, Türk çocuğu Asya'dan gelirken kendi haysiyetini korumaya aslanlar gibi kabiliyetliydi. Evet, Asya'dan Anadolu'ya girerken Alparslan'da olduğu gibi, oradaki ordunun askerlerinde olduğu gibi kendi haysiyetini korumak için aslanlar gibi mücadele ettiler ve güçlü bir kabiliyetleri, inançları ve iradeleri vardı. Müslüman olunca Anadolu'da insanlığın haysiyetini koruyacak iktidarın sahibi oldular. Önce Asya'dan Anadolu'ya gelen o güçlü ordu kendi haysiyetini ihya etti. Kimlik vardı, karakter vardı, güçlü bir kabiliyet vardı, inanç vardı ve Anadolu'ya gelince de insanlığın yerde bir olduğu Anadolu'da da insanlığın haysiyetini ayağa kaldıracak bir iktidarın sahibi oldular elhamdülillah. Alparslan o iktidarın başlangıcını, Fatih o iktidarın mümessilini, Yavuz kudretin sultanı oldular. Ve uzun yıllar, 600 yılın üzerinde bir Osmanlı iktidarı, ondan önce de Selçuklu dönemiyle birlikte 1000 yılı aşkın bu coğrafyada ve bu coğrafyanın yakınlarında Türkler ve Müslümanlar hakim idiler, irade sahibiydiler. Şimdi bizler onların çocukları değil miyiz diyor Nurettin Topçu. Evet, bizler onların çocukları değil miyiz? Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerim, işte bizler onların çocukları olabilmek için tarihimizin bu önemli karelerini sınıfa, tarih, din kültürü, edebiyat, Türkçe, felsefe, bu sözel branşlar başta olmak üzere bütün branş öğretmenlerimiz bu hakikati, tarihimizin güçlü kahramanlık yönlerini, 2000 küsur yıllık tarihimizin özlü karelerini, muzafferiyet karelerini sınıfa taşımak için planlama yapmalılar. Dolayısıyla marif modeli eğitimi kapsamında, öğretim programları kapsamında tarihimizin bu önemli şahsiyetlerin de planı içerisine yedirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, eğitimin en önemli hususu gözlem yapmak, ilgilenmek ve dertlenmek. Bu oldukça önemli bir şey. Yani önce ilgilenmek zorundayız. Gözlem yapmak, öğrenciyi tanımak için gayret göstermek zorundayız. Bir dert edinmek zorundayız. Nasıl ki Alparslan Anadolu'ya girdiğinde karşısında güçlü ordular varken ordusuyla askerleriyle birlikte emreden ve emir almaktan öteye samimi bir niyetini ortaya koyup ordusuyla yek vücut olup, hani bugün diyoruz ya, güçlü bir ekip ruhuna sahip olarak biz bilinci ile güçlü orduya karşı muzafferiyet sağlanmışsa bizim burada eğitimde yapacağımız şey benden çok biz bilinciyle bize teslim edilen öğrencileri hayata en güzel bir şekilde hazırlayabilmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Bunun için eğitimcinin de tabii ki mütevazi olması gerekiyor. Bununla birlikte samimi bir niyeti ve gayreti ve ulvi bir davası olmalı. Yani ilgilenmeli ve dertlenmeli. Şimdi bir öğretmen düşünün. O öğretmen ki girmiş olduğu sınıfta, sınıfta geride kalan bir çocukla ilgili neler yaptı, nasıl bir gözlem yaptı, onu paylaşmak istiyorum. Bu bir hikaye. Hasan zeki ve neşeli bir çocuk, ödevlerini düzenli olarak yapıyor, ve arkadaşları ondan çok memnun. Birinci sınıf öğretmeni gelişim dosyasına Hasan'la ilgili böyle bir yazı yazmıştı yılın sonunda. Zeki ve neşeli bir çocuk, ödevlerini düzenli olarak yapıyor ve arkadaşları ondan çok memnun. İkinci sınıf öğretmeni ise Hasan'ın gelişim dosyasına şunları yazmıştı. Mükemmel bir öğrenci. Fakat annesinin amansız rahatsızlığı, hastalığı onu üzüyor. Sanırım evdeki yaşamı çok zor. Hasan 3. sınıfa geçtiğinde de öğretmeni 3. sınıfın sonunda gelişim dosyasına şu cümleleri yazıyor öğretmeni. Annesinin ölümü onun için çok zor oldu. Babası ona yeterince ilgi göstermiyor ve eğer bir şeyler yapılmazsa evdeki olumsuz atmosfer onu etkileyecek. 4. sınıf öğretmeni de Hasan 4. sınıfa geçtiğinde onun gelişim dosyasına yılın sonunda şöyle yazıyor. İçine kapanık ve okula hiç ilgi göstermiyor. Hiç arkadaşı yok ve bazen sınıfta uyuyor. Hasan 5. sınıfa geçtiğinde yeni bir öğretmeni sınıfa geliyor. Öğretmeni sınıfa şöyle bir gözlem attıktan sonra eğitimin ilk gününde bütün çocukları sevdiğini, hepsinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden güzel bir başlangıç yaparken sınıfta sınıftan kopuk, üstü başı giyimi diğer çocuklardan farklı, burnu akan garip bir çocukla göz teması kuruyor. Hasan'la bu göz teması kurduğunda onu anlamaya, o farklılığı anlamak için özel çaba sarf ediyor. Önce o çocukla ilgili gelişim dosyalarını bir bir okuyor. Sonra ilgili öğretmenlerden Hasan'ın geçmiş yılları ile ilgili bilgi alıyor. Hasan'la sohbet etmeye çalışıyor ama nereden nasıl başlayacağı ile ilgili bir plan yapmak için de zaman kolluyor. Bu gözlem süresi içerisinde öğretmenler günü geliyor. Adettendir bütün öğrenciler öğretmenler günü olması münasebetiyle öğrenciler güzel kağıtlara süslenmiş, süslü kurdelelerle paketlenmiş öğretmenler günü hediyeleri getirdiğinde sınıf öğretmeni kendisini o gün çok kötü hissetmişti. Çünkü Hasan'ın armağanı kaba gazete kağıdına gelişi güzel sarılmıştı. Bu basit paket diğer öğrenci önünde açmak çok acı vermişti. Ama önce gazete kağıdına sarılmış ve diğer öğrenciden paketlerinden farklı, diğer öğrenciler için de alay konusu olan, hakir gören tutum ve davranışların önünde önce Hasan'ın rastgele kaba gazete kağıdına sarılmış, geliş güzel sarılmış, bu hediyeyi açmak, sınıfın önünde açmak, öğretmene çok acı verse de önce Hasan'ın gazete kağıdına sarılmış hediyesini sınıftaki öğrencilerin gözlerine baka baka Hasan'ın önce gazete kağıdı için sarılmış o paketi açtı. Birkaç taşı düşmüş, sahte taşlardan yapılmış bir bilezik ve üçte biri dolu parfüm şişesini görünce tabii ki sınıftaki öğrenciler yine gülmeye başladılar. Fakat öğretmen bileziğin ne kadar zarif olduğunu söyleyerek ve parfümden de birkaç damla bileğine damlatarak onların bu gülmelerini adeta bastırdı. Daha sonra diğer süslü paketlerde hediyeleri açtı. O gün okulun bitiminde Hasan öğretmenin yanına gelerek, "Öğretmenim, bugün biliyor musunuz annem gibi koktunuz," dedi. O gün okuldan sonra öğretmen uzun süre ağladı. Sonraki günlerde ise Hasan'a özel bir ilgi gösterdi. Onunla çalışırken Hasan'ın zekasının tekrar canlandığını hissetti. Ona cesaret verdikçe eski günlerdeki o performansı, başarısı yeniden ortaya çıkmaya başladı. Adeta Hasan yeniden gelişiyordu. Sayılı zamanlar çabucak geçer tabii ki. 5. sınıfın sonuna geldiğinde Hasan sınıfın en çalışkanı ve kendisini en sevdiği öğrencisi olmuştu. ve gelişim dosyasına da Hasan'ın sınıfın en çalışkanı ve kendisini toparladığını, geleceği için ümitli olduğunu ifade eden bir yazı vermişti. Hasan ortaokula geçmişti. Bu öğretmenden ayrılmıştı tabii ki. Bir yıl sonra 6. sınıfın sonunda kapısının altında bir not buldu. Not tabii ki Hasan'dandı. Notta şöyle yazıyordu. Gördüğü en iyi öğretmenin kendisi olduğu yazıyordu. 6 yıl sonra ise Hasan'dan ikinci bir mektup aldı. Liseyi bitirdiğini ve okurken sınıfındaki 3. en iyi öğrenci olduğunu ve hala öğretmenin hayatında gördüğü en iyi öğretmen olduğunu yazmıştı mektubunda. Aradan 4 yıl geçtikten sonra Hasan'dan bir mektup daha aldı. Üniversitede okuduğunu ve iyi dereceyle mezun olmak için çok çaba sarf ettiğini ve hayatında tanıdığı en iyi öğretmenin hala öğretmen olduğunu mektubunda yazıyor ve ellerinden hürmetle, muhabbetle öpüyor ve ona dua ettiğini yazıyordu. Yine 4 yıl sonra geçti. Yine öğretmene bir mektup daha geldi. Sınıftan iyi dereceyle mezun olduğunu ama daha ileriye gitmek istediğini yazıyordu. Ve ilgili öğretmenle ilgili yine en iyi öğretmen kendisi olduğunu, kendisine dokunup hayata kazandırdığı için ilgili teşekkürlerinden sonra altında uzun bir imza yazıyordu. Tıp doktoru unvanı eklenmiş adının başına tıp doktoru unvanı eklenmiş bir adla mektubunu tamamlamıştı. Bir ilkbahar günüydü. Yine Hasan'dan bir mektup daha geldi. Hasan bu mektupta sınıftaki arkadaşı kız arkadaşıyla tanıştığını ve onunla evleneceğini yazmıştı. Babası da birkaç yıl öldüğü için öğretmeninden düğünde damadın yani Hasan'ın anne babası için ayrılan yere oturmasını teklif ediyordu. Tabii ki öğretmen bu nazik daveti memnuniyetle kabul etti. Ve öğretmen o törene giderken nasıl gitti biliyor musunuz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz? Yıllar öncesi ta 5. sınıfta öğretmenler gününde gazete kağıdına sarılmış sahte taşlarla dolu bilek, annesinden kalma hatıra bileklik ve yine o günden kalma parfüm şişesinin dibinde kalan parfümü sıkarak ve bilekliği takarak Hasan'ın davetine icabet etti. Ve tabii ki orada hatırlarsanız o parfümü sürdüğünde Hasan annem gibi koktunuz dediği parfümü de öğretmen sürmeyi ihmal etmedi. Ve düğün günü geldiğinde Hasan ve yanındaki eşi nişanlısı öğretmeni kapıda karşıladılar ve sevgiyle kucaklarken Hasan öğretmenin kulağına "Öğretmenim, bana inandığınız, kendimi değerli hissetmemi sağladığınız ve beni hayata döndürdüğünüz için size çok teşekkür ederim." diyerek ellerinden öptü. Ve öğretmenin gözleri yaşlar içerisinde ona verdiği cevap: "Ben sana teşekkür ediyorum. Yanılıyorsun Hasan. Seninle karşılaşıncaya kadar ben öğretmenliği bilmiyormuşum." dedi. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, işte eğitim öğretime başlarken zafer ayında kutladığımız bu ayda kahramanlarımızdan ve tarihi şahsiyetlerimizin kişilik hikayelerinden yola çıkarak ve bu hikayeden yola çıkarak bizler her daim ekibimize ve yapmış olduğumuz işte iyi bir gözlemci olmak zorundayız. Yapmış olduğumuz işle ilgili iyi bir gözlem bilincine sahip olmak zorundayız. Burada ilgili öğretmen sınıfa ilk girdiğinde sınıfa selamlama ve tanışma konuşması yaparken, sınıftaki her bir çocuğun gözünün içerisine bakarken adeta her bir çocuğu o gözlerine okuyabilecek bir gözlemci öğretmen olabilmek ve oradaki farklılıkları hissederek o farklılıklar doğrultusunda araştırmacı bir öğretmen olmak, değerlendirici bir öğretmen olabilmek için gayret göstermek gerekiyor. Ve sınıfındaki geride kalan bir çocuğu ileriye taşıyabilmek adına kaygı taşıyacak bir öğretmen, bir eğitimci olmak gerekiyor. Yine değer veren, o çocuğu tanıdıktan sonra, gözlem yaptıktan sonra onun kendisini bulması için değer veren bir öğretmen olabilmek, empati kuran bir öğretmen, ilgi gösteren ve sevgiyle yaklaşan bir öğretmen olabilmek, cesaretlendirici olmak, gelişimi takip edip ödüllendirici olmak ve bütün bu başarıların karşısında da takdir ve iltifat aldığında da tevazu gösteren bir öğretmen olabilmek. İşte bunun için sabırlı bir kişiliğe sahip olması gerekiyor bir öğretmenin. Sevmek, ama gerçekten sevmek bir öğretmenin en tabii özelliği olmalıdır. Ve öğretmen öğrencilerin yönünü değiştiren olabilmek için, eğer bir kötü gidişat varsa o yönü değiştirecek, o çocuğa hayatın anlamını yeniden kazandıracak bir güce sahip olduğunu öğretmen kesinlikle bu şekilde, bu nitelikte olmalı. Çünkü öğretmen olacak yeterlikteki bir insan aynı zamanda ülkeleri yönetecek kapasitedeki bir insandır. Gerçekten eğitim öğretime başlarken eğitimciler için söyleyebileceğim en güzel söz, öğretmen olacak yeterlikteki bir insan ülkeleri yönetecek kapasitedeki bir insandır. 24 tane bir sınıf öğretmeye için sınıfında 24, 30, 40, 50 tane bir öğrenciyi farklı kültürlerden, ailelerden, farklı şehirlerden gelmiş ve farklı hazır bulmuşlukları olan, farklı öğrenme stilleri olan o körpecik yavruları yönetebilen, onların ailesiyle iyi bir iletişim kurabilen bir öğretmen gerçekten hakiki bir liderdir. O öğretmen ülkeleri yönetecek kapasitedeki bir insandır olarak bakıyorum. Evet, bir öğretmen için başarının ilk şartı önce tabii ki sahip olduğu alanına, konuya hakim olabilmesi oldukça önemli. En önemli şey bir öğretmenin öğretmenlik mesleğini yapabilmesi için tabii ki bir branşı vardır. Sınıf öğretmeni, matematik, fizik, kimya, biyoloji, hangi branş olursa olsun şüphesiz o bir anahtardır. Önce konusuna çok iyi hakim olmalıdır. Ama bu yetmiyor. Konusuna hakim olan öğretmen aynı zamanda rol model olacak şahsiyet olmalı. Burada hemen Mehmet Akif Ersoy'un rahmetli İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un muallimle ilgili bir tarifi ve bir tanımı var. Onu hemen ifade etmek istiyorum. Muallim diyen olmak gerektir. İmanlı, edepli, sonra liyakatli, sonra da vicdanlı. Mehmet Akif Ersoy diyor ki, evet liyakat şart, liyakat şart ama bunun öncesinde bir öğretmen imanlı ve edepli olmalı. Sonra liyakat, sonra da vicdanlı olmalı diyerek bir öğretmenin, bir muallimin sahibi olması gereken özelliği dört şeyde toparlamış. İmanlı, edepli, sonra liyakatli ve sonra da vicdanlı. Evet, bir öğretmen vicdanını elinden bıraktığı zaman o çocukları anlaması mümkün değildir. İşte o zaman kendisine saygı oluşturamaz, hürmet duygusunu veremez. Nurettin Topçu diyor ki, bir öğretmenin çocuklarına verebileceği en büyük aşı, vurabileceği en büyük aşı önce merhamet aşısıdır. Sonra hürmet aşısıdır diyor. Öğrenciye saygı uyandırmanın, hürmet uyandırmanın temelinde öğretmenin sahip olduğu, işte biraz önce saymış olduğumuz özellikler ön plana çıkar. Yani kısacası öğretmen bu özelliklere sahip olmalı. Yeter mi? Sadece bir liyakata sahip olmuş olmak, iyi bir branş bilgisine sahip olmak yetmiyor. Çok iyi bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Coğrafya bilgisine, matematik bilgisine, fizik, kimya, biyoloji, bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Ama yetmiyor. Bir de bunları sınıfın seviyesine, hazır bulunuşluğuna, yaşına uygun bir şekilde indirebilmek. Yani iyi bir satıcı olmak. Ne demek? Öğretim yöntem ve tekniklerini çok iyi bir şekilde bilebiliyor olmak. O sınıfın hazır bulunuşluğuna, seviyesine, muhatabına uygun bir şekilde konuyu, bilgiyi indirebilmek, indirgeyebilmek, hayatla transfer kurmak, köprü kurmak. Buna ben iyi bir satıcı olmak diyorum, işin pazarlama boyutu. En büyük satıcı olmak. Bir öğretmenin yapabileceği şey en büyük satıcı olmak. İşte bunun için de öğretmenin alet çantası, yani aktif öğrenme yöntem ve teknikleri zengin olmalı. Öğrenmede uygun ve yöntem ve teknikler nelerdir? Bir öğretmen her tema, her kazanıma göre uygun yöntem ve teknikleri bilebilmeli. İşte bu etkili öğretmen olmanın bana göre yarısıdır. Yani bir liyakata sahipse, iyi bir bilgi düzeyi varsa, ayrıca öğrenmede uygun yöntem ve teknikleri de öğretmen biliyorsa artık öğretmenin yarısına vakıf demektir. Ama yeter mi? Yetmez. Bir de dersi öğrenci istekli, arzulu hale getirebilecek argümanlara sahip olmalıdır. Öğretmenin sahip olduğu bu öğretme heyecanı, bu heyecanı öğrenciye de ortak edebilmesi için iyi bir güdüleme ve dikkat çekme davranışlarını etkili kullanmalıdır. Bu bilgi ne zaman, nasıl, ne şekilde ihtiyaç olacak? Neden bugünkü 40 dakikalık derste bu öğrenme çıktılarını sizlere aktarırken nerede ihtiyaç olacak? Nasıl kullanacaksınız? Dikkat çekmek, istekli hale getirmek, arzulu hale getirebilmek için öğretmenin sahip olduğu o en önemli yakıt heyecandır. Bu heyecana öğrencilerini ortak edebilmesi için de sınıfa girdiğinde güdüleme ve dikkat çekme davranışlarını öğretmen etkili bir şekilde kullanmalıdır. Peki nedir dikkat çekmek? Dikkat çekmek bir dersin işlenişinde ilk basamaktır, en önemli kısımdır. Öğretmen dersin başında öğrencilerin dikkatini konuya ve kazandıracağı öğrenme çıktılarına ve davranışlarına dikkat çekecek. Bunun için bir olgu, bir olay, bir anı, bir espri, bir fıkra, bir şarkı gibi etkinliklerden birkaçını kullanarak veya büyük sorular sormak suretiyle derse dikkatini çekebilir. Sonra istekli olmasını sağlayacak, derse istekli kılmasını sağlayacak güdüleme davranıştır. Yani motivasyon en önemli ikinci basamaktır dikkat çekmekten sonra. Niçin öğrenme zorunda olduklarının müzakere edildiği bir süreçtir. Neden bu konuyu öğrenmelisiniz? Neden bu konu ihtiyaç? Günlük hayatımızda nerelerde kullanıyoruz? Yani köprü kurma. Ve bu da çocukları istekli kılar ve motivasyonunu sağlar ve 40 dakikada çocuğun diri olmasını sağlayacak en önemli basamaktır. Günümüzde eğitimcilerimizin dikkat çekme ve ikinci basamak olan güdüleme davranışlarını, yani öğrenci istekli kılma kısmında yeterli bir gayret içerisinde olmadıklarını veya bu basamağı atladıklarını düşünüyorum. Bu 40 dakikalık dersin 5 dakikası demektir dikkat çekme ve güdüleme kısmı. Tabii bunun ardından öğrenme çıktılarını bugün marif modelinde köprü kurma dediğimiz, önceden bizim transfer dediğimiz hususiyet, yani olayı yeniden ele alma, değerlendirme ve daha sonra da bu transferden sonra da detaylandırma, sonra konunun bitiminde veya öğrenme çıktısının bitiminde, ilgili ders saatinin bitiminde de ne öğrendik, ne hissettik, bu öğrendiğimiz bilgileri nerelerde kullanacağız gibi bir takım değerlendirme soruları ve daha sonra eve vereceğimiz pekiştirme ödevleri veya proje ödevleriyle birlikte konunun tekrar edilmesidir. Dolayısıyla bütün bunlarda dolayısıyla öğretmenin sahip olduğu liyakat artı aktif öğrenme yöntemleri bu işin yarısıdır dedik. Sonra bir dersin 40 dakikalık süreci, bir ders sürecindeki performansı da öğretmenlik mesleğinin diğer %25'lik kısmını oluşturur. Geriye %25'lik kısım kaldı. Hala iyi bir öğretmen olabilmek için bir madde daha var. O da bir öğretmen. Bir öğretmen iletişim ustası olmalıdır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, öğretmenlik mesleğinin en önemli kısmı da bu %20'lik ve %25'lik kısmı diye ifade ettiğim, aslında %80'lik kısmı da, kalan %80'i de içinde cem eden bir kısım. Yani %20, %80 paretosu dediğimiz paretoda iyi bir iletişim ustası, öğretmen, liyakattaki öğretim yöntem ve tekniklerdeki açığını da kapatabileceği bir kısımdır. O da iletişim ustası olmaz. Ben öğretmenlik mesleğini şöyle tanımlıyorum. Öğretmenlik, iyi bir iletişim ustası olabilmek demektir. Öğretmenlik, İşimiz, gücümüz, becerimiz, en önemli becerimiz iletişim ustası olmak diyebiliriz. Bütün bunları tamamladıktan sonra, yani iletişim becerimiz de çok iyiyse, öğrenciyle iletişim becerimiz de çok iyiyse, bütün bu süreçleri sınıf ortamında iletişim, beden dilimiz, jest ve mimiklerimiz, sözel anlatımımızla birlikte ve öğrencinin ders saati dışındaki alanda da öğretmenin varlığını hissedebiliyor, çocuğun yakın çevresinde kuşatabiliyor ve onlarla da iyi bir iletişim halindeysek, evet, o zaman ben iyi bir öğretmenim diyebiliriz. Ama tam diyebilir miyiz? Şöyle baktığımız zaman %100'ü tamamladık. Hemen beni dinleyenler diyecek ki zaten bu 4 basamağı tamamlayan bir öğretmen iyi bir öğretmendir. Evet, iyi bir öğretmendir. Ama star bir öğretmen midir? Yıldız bir öğretmen midir? Evet, iyi öğretmen, bir de yıldız öğretmen olmak. Ne demek istiyorum? Çünkü bütün bu 4 basamağı tamamlamış bir öğretmende yine hala bir beklentimiz var. O da şu. Nedir? Topluluk içinde diğer insanın işbirliği yapabilme. Yani takım bilincine uygun davranabilme. İşte bunu da öğretmenin yıldızı olarak bakıyorum. Yani kabul görme, kabul edilme arzusu. Bir öğretmen bütün bu sahip olduğu donanımlarla birlikte topluluk içinde, okul içerisinde, okul toplumu içerisinde, okul dışında diğer insanlarla iyi bir işbirliği yapabilme, takım ve paylaşım ruhuna sahipse ve değerlerini ve inançlarını, sahip olduğu toplumun mirasını, kültürünü, öğrencilere çok iyi bir şekilde aktarabiliyorsa ve bu konuda onlara destek oluyor ve onlarla yardımlaşıyorsa, işte o zaman bu öğretmen yıldız öğretmendir. Ne demek istiyorum? Öne geçen öğretmendir. Öne geçmek için üç şeye ihtiyacımız var. Bir, başarı yönelimimiz her zaman yüksek olmalıdır. Bir öğretmen, iyi bir öğretmen, iyi bir öğretmenden biraz daha öne geçmesi için, yıldızlaşmış bir öğretmen olabilmesi için başarı yönelimi her zaman yüksek olacak. Bu Ron Clark filmindeki karakterde ben görüyorum bunu. Başarı yönelimi her zaman yüksek olacak. Her zaman daha iyi yapabilmek, daha iyi bir performans ortaya koyabilmek için gayret gösteren bir öğretmen olabilmek çok kıymetli, çok önemli. İkinci hususiyet, iyi bir öğretmen diğer iyi bir öğretmenden bir tık daha öne geçebilmesi için çözüme yönelik davranmalıdır. Üçüncüsü, proaktif olmalıdır. Yani her zaman aktif halde olmalı ve pozitif düşünceyle birlikte bulunduğu toplum içerisinde girişimci olmalı. Bu takım ruhuyla birlikte bu öğretmen bu sonuçlara katlanmalı. Sonuç, iyi geçinmenin de temel şartı var tabii ki. Dedik ya biraz önce, kabul edilme ve evet, başarı yönelimimiz yüksek olacak. Çözüme yönelik davranacaksınız, proaktif olacaksınız, takım ruhu bilincine sahip olacaksınız. Ama bir de iyi geçinmenin temel şartı da okul toplumu içerisinde öğrenciyi anlamak, veliyi anlamak, öğretmenler odasındaki öğretmenleri çok iyi anlayacak empatik düşüncesinin olması gerekiyor. İşte öne geçecek, yıldızlaşmış bir öğretmen olmak isteyen kişinin de olması gereken en önemli şart, demek ki başarı odaklı olabilmek. Başarı odaklı bir öğretmen geride kalan bir çocuğu da ileriye taşır. Şunu unutmayalım ki, sınıflarımızda her bir öğrencinin öğrenme stilleri, öğrenme hızları farklıdır. Tabii ki bazı çocuklarımız normal hızda, bazıları ileri hızda, bazıları da geride kalabilir. Geride kalan çocuklar bizim için zor çocuklardır. Zor çocuklar bizi iyi öğretmen yapacak çocuklardır. Bunu da unutmamak gerekiyor. İşte sınıfımızdaki bütün çocukların ihtiyaçlarını, hem zor çocuklar başta olmak üzere bütün çocukların eğitimsel ihtiyaçlarını bu uygulama çerçevesinde, takım bilinci içerisinde elinden gelenin en iyisini yapan öğretmen diğer öğretmenin önüne geçecektir ve başarı odaklı olacaktır. Evet. Şimdi birçok çocuk hayatta başarılı olur. Başarısızlık diye bir şey yoktur aslında. Sadece sonuçları vardır kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Biz okullarımızda, sınıflarımızdaki çocuklarımıza eşitlik üzerine değil, hakkaniyet üzerine sahip çıkmamız gerekiyor. Yani daha hakkaniyetli bir okul, daha hakkaniyetli bir sınıf ortamı oluşturmamız gerekiyor. Bu ne demek? Her bir çocuğun hazır bulunuşluğu, fiziki özelliği, bir takım öğrenme hızları farklı. Dolayısıyla bu farklılıkta dikkatli alarak eşit davranmak yerine hakkaniyetli bir ortam, hakkaniyetli bir ders anlatım süreci ortaya koymamız gerekiyor. Daha önceki Eğitim Dünyası programında bahsetmiştim. Singapur eğitim modeliyle bahsederken de yıllar öncesi 7-8 veya 10 sene önce Singapur'a devletimizin görevli olarak gönderdiği il milli eğitim, ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve değerli arkadaşlarımızın oradan çektiği bir fotoğraf karesinden bahsetmiştim. Otobüsün üzerinde 2014 yılında o sene tamamen kamuoyu, devlet tarafından öğretmenlere dikkat çekiliyordu. Yani Milli Eğitim Bakanı, o Singapur'un Eğitim Bakanlığı 2014 yılında eğitimdeki en önemli mihver olan, en önemli unsur olan öğretmenlere dikkat çekecek kamu spotları oluşturuyordu. Adeta öyle ki otobüslerin, toplu ulaşım araçlarının arkasında bile öğretmene dikkat çeken sözler yazıyordu. Bunu bizim arkadaşlarımız, giden arkadaşlarımız fotoğraf çekip göndermişlerdi. O otobüslerin arkasında şöyle yazıyordu: "It all begins with a teacher." Her şey bir öğretmenle başlar. "It all begins with a teacher." Kusura bakmayın, İngilizcem çok iyi değil. Telaffuzum yanlış olduysa kusura bakmayın. Ama her şey bir öğretmenle başlar. Finlandiya'nın hikayesinde de, Singapur'un hikayesinde de, Güney Kore'nin başarı hikayesinde de, Japonya'da da toplum eğitimle ihya oldu, eğitimle ayağa kalkmıştır. Bugün Singapur'da kişi başına düşen milli gelir oldukça yüksekse, altında yatan en önemli şey eğitimdeki gayretleri, çabaları ve başarılarıdır. Hakeza Japonya, Güney Kore, Finlandiya, bunu artık çoğaltabiliriz. Dolayısıyla biz ne zaman eğitimde zaferi yakaladık, eğitimde muzaffer olduk, aynen Alparslan'ın ordusuyla birlikte güçlü orduya karşı sağladığı muzafferiyetteki duygu neyse aslında günümüzde de büyük mücadele devam ediyor. Türkiye büyük bir mücadelenin içerisinde, büyük bir yangının ortasında dik durmaya ve başarılı olmak için gayret gösteriyor. Ve her türlü gayreti gösterirken en önemli unsur eğitimimizin kalitesi. Yetiştireceğimiz çocuklarımızı bu bilinçle hayata göndermek, siyasetten de ideolojiden uzak bir şekilde toplumumuza katma değer sunacak vatansever duygularla çocuklarımızı yetiştireceğimiz bir zafer duygusu ile Alparslan'ın konuşmasındaki metinde çıkaracağımız bir duygu içerisinde bir samimi gayretle biz işe girdiğimizde, işe koşulduğumuzda ve zaferi elde ettiğimizde zafer şımarıklığını yakalanmamak üzere mütevaziliği gösterdiğimizde ve bu zaferde fiili gayretimizle birlikte kavli duamızla Allah'a sığınıp bizi eğitimde başarılı kılması ve samimi kılması ve gayretli kılması ve doğru kararlar alabilmesi için dua ettiğimiz sürece inşallah eğitimdeki muzafferiyetimiz de çok yakındır. Unutmayalım ki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli eğitimci arkadaşlarımız, zafer eğitimle olacaktır. Eğitimdeki gayretimiz olacaktır. Sınıfa girdiğimiz, gözüne baktığımız, saçını okşadığımız, eline dokunduğumuz ve yön verdiğimiz, yön vermeye çalıştığımız çocuklarımızı ihya edersek, geleceğe güzel bir şekilde hazırlar, onlar için kaygı taşır, dertlenirsek ve onların hatalarını, eksiklerini düzeltmek için iyi bir strateji belirler, hatalarını, eksiklerini görünce etiketlemezsek, inanılmaz bir şekilde o çocuklar hayata atıldığında bize minnet duyacaklardır. Hepimizin bildiği bir hikayeyle Eğitim Dünyası programını tamamlamak istiyorum. 60 yaşında saçlarına ak düşmüş bir beyefendi hala gözünde 60 yaşlık süreci içerisinde ilkokuldayken kendisine değer veren, hatasını yüzüne vurmayan Muammer öğretmenini bulmak ve ona minnetini ifade etmek için hep arayış içerisindeydi. Muammer öğretmeni yaşlandıkça gözünde çok büyüyordu. Bir gün şehrin kalabalıkları içerisinde bir meydanda 82 yaşında beli bükülmüş, saçlarına ak düşmüş, sakalı uzamış yaşlı bir beyefendi dikkatini çekiyor. Sima biraz tanıdık geliyor. Parkta oturan bu beyefendi, meydanın parkında oturan bu beyefendiye içinde bir hoşluk oluşunca yanına gidiyor. Hal hatırı sorduktan sonra kendisini bir yerden benzettiğini ifade eden konuşmayla başlarken diyor ki, siz Muammer öğretmen miydiniz? Siz öğretmen miydiniz? Evet evladım, ben öğretmen emeklisiyim. İsminiz Muammer mi? Evet evladım, ismim Muammer. Deyince hemen o 60 yaşındaki beyefendi kalkarak elinden öpüyor, öğretmenin elinden öpüyor. Öğretmenim, beni tanıdınız mı diyor. Bakıyor sohbet ettiği adama, evladım seni çıkaramadım, tanıyamadım. Ben sizin öğrencinizdim, falan tarihte ilkokulda öğrencinizdim öğretmenim. Deyince, olabilir evladım ama ikimiz de yaşlanmışız. Sen de yaşalmışsın, ben de gördüğün gibi yaşlandım, gözlerim de çok görmüyor, diyor. Öğretmenim, ben diyor, hani hatırlar mısınız diyor, sınıfta bir saat çalınmıştı, arkadaşım saatin çalındığını ifade edince, 5. sınıf öğrencisi, arkadaşım saatin çalındığını ifade edince, hepimizi tahtaya kaldırmıştınız, tahtaya dönük bir şekilde ellerimiz havada, gözlerimizi yumdurmuştunuz ve sonra tek tek hepimizin cebini kontrol etmiştiniz ve benim cebimden arkadaşın saati çıktığında diğer arkadaşların da ceplerini kontrol ettikten sonra evladım saatini burada bırakmışsın diyerek arkadaşıma saati teslim ettiniz ama benim adımı hiç kimseye açıklamadınız. O günden bugüne hayatımın her aşamasında bu olay aklıma gelince hep gözümde büyüdünüz, hep size ulaşmak, sizin olduğunuz yeri bulmak istedim öğretmenim. Hep size dua ettim ama Rabbime hamdolsun ki şimdi sizi bu mekanda, bu yaşımda karşılaştım. Öğretmenim ellerinden hürmetle öpüyorum diyerek bir daha öğretmenin elinden öpüyor. Öğretmenin cevabı, yaşlı amcanın, yaşlı öğretmenin cevabı. Evladım, olayı hatırladım. Öyle bir şey oldu. Ama sizlere ellerinizi havaya kaldırın, tahtaya dönün ve gözlerinizi yumun dediğinizde ve ceplerinizi tek tek aramaya başladığımda da benim gözüm kapalıydı. Dolayısıyla o saatin kimin cebinden çıktığını ben bilmiyorum. O siz miydiniz? Diyor. Evet öğretmenim, o bendim. O yanlışımı kapatarak, beni ihya etmeyerek ve beni onurumu incitmeyerek beni hayata hazırladınız. Hayatımda hep bu düstur oldu. O günden bugüne ben de insanları incitmeden işimi yaptım ve bu yaşlara geldim. Ama hep sizin vermiş olduğunuz o ders benim gözümün önünde hep büyüdü. Hep size minnet duydum öğretmenim diyor. Evet, hangi yaşta olursa olsun çocukların muhakkak davranış eksikleri, yanlışları, hataları olabilir şüphesiz. Hiçbir çocuk masum değildir. Ama çocuklar yalan söylemez. Anı kurtarmak için eksik, yanlış yapabilirler. Biz öğretmenlere düşen onların eksiklerini ifşa etmek değil, yanlışlarını ifşa edip onurlarını incitmek değil, o çocuktan onurları incinmeden yanlışlarını söndürebilecek eğitimsel stratejiye sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, marif modeli dedik, Türkiye 100 yılı marif modelinde yetkin ve erdemli insan yetiştirilmesi hedefleniyor. Yetkin ve erdemli insan yetiştirebilmek için köklerden geleceğimize diye bir başlık oluşturulmuş ve yetkin ve erdemli insanın sahip olması gereken donanımlar da bir çınar ağacı içerisinde resmedilmiş ve çok da hoşumuza gitti ve eğitim felsefesi ortaya konulmaya çalışılmış. Biz yeni dönemde, yeni eğitim öğretim yılında Türkiye 100 yılı marif modeliyle birlikte öğretmenlerimizin daha ince düşünceye sahip olması gerektiğini düşünüyor. Entelektüel eğilime sahip olmalı ki çocuklara entelektüel eğilim verebilmeli. Zarif ve zarafet sahibi olmalılar ki çocuklara zarif ve zarafetlik verebilmeliler. Ve genel kültürleriyle birlikte huzurlu bir insan olmalı ve öğretilen bilgilerin transfer etme beceri sahip olmalılar ve bir o kadar da çocukların velisiyle iyi bir iletişim içerisinde kuran bir öğretmen eğitimde zafere ulaşacaktır diyoruz. Evet, dolayısıyla kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, gayret bizden, zafer Rabbimizdendir. Geçmişteki kahramanlık hikayelerimizde olduğu gibi eğitimde de samimi gayretimiz bizim zafer ulaşmamızı ve çocuklarımızın gönlüne dokunduğumuzda da nice güzellikleri eğitimde yaşayacağımızı ve ülke olarak kalkınacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2024-2025 eğitim öğretim yılının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz efendim.